Alo.
Alo.
Ne haber abi?
İyi abi, sağ ol, senden.
İyilik diyelim, iyilik olsun. Hiçbir şey iyiye gitmiyormuş gibi geliyor ama.
Normal standart kötülüğün dışında da çok ekstrem şeyler oluyor. Sanki böyle bir grup deli dünya yönetimini ele geçirmiş durumda ve onların kendi, yani elbette işte ülkelerin sözde çıkarları vesaire, ama kendi hezeyanları üzerinden bir şey yaşanıyor gibi. Biz de öyle izliyoruz abi, film izler gibi.
Film gibi demişken.
Bu sene Oscar ödül törenini 15 Mart'a aldılar. Yapılabiliyor. Birazcık işte dönemsel olarak da karar veriyorlar. Birazcık yapım şirketleri filmlerin yani gösterime girişi, o tarihlerin bitişi vesaire gibi konular da var. Dolayısıyla da 15 Mart'ta tören yapılacak. Ya benim Oscar'la biliyorsun iştigalim birazcık daha farklı. Yani vaktinde işte sinema yazarlığı yaptığım dönemde derleme Oscar serisi yapmıştım biliyorsun, iki cilt. Dolayısıyla da hani çocukluğumdan beri ekstra meraklı olduğum bir ödül töreni ve organizasyon diyeyim. Aslında ilk ödül 1927-28, 2 yılın toplamı olarak verilmiş bir ödül. 2026'da olduğumuza göre aslında bayağı bildiğin artık 100. sene bitmek üzere. 98. ödül töreni oluyor. Yani 2 sene sonra 100'ü bulmuş oluyoruz. Arada bir boş sene var falan. Sonuçta da adaylık denen hadise aslında bir filmin sadece o sene değil, ondan sonraki süreçte de izlenirliği ve market değeri anlamında tabii ki önemli. Yani ben Oscar ödüllerinde en iyi film kategorisinde aday gösterildim iddiasıyla çıkabiliyor baktığında. Eski döneme göre yine tabii biraz da teknolojinin de gelişimiyle birazcık da bu, yani ödül töreninin de netice itibariyle başka bir market değeri var falan. Aday, daha doğrusu kategori sayısı arttırıldı. Şimdi kategori sayısı arttırılınca yani sadece sesle ilgili ya da sadece müzikle alakalı bayağı bir ödül şeyi var. Dolayısıyla da böyle olunca da tabii adaylık sayıları da artmaya başladı. Bir film için 6 tane 7 tane adaylık mesela çok önemli bir şeyken, birden aday gösterebilecek fazla kategori olduğu noktada da her filme daha fazla adaylık düşmeye başladı. Dediğim gibi çok branş var, çok kategori var artık yani ödül verilen. Yani bu sene de bu işin bana sorarsan böyle zirve noktası yaşandı. Yani kategori sayısının arttırılmasından kaynaklı ve en iyi filmin de ona çıkmasından dolayı Sinners filmi 16 dalda aday gösterildi. Bu Oscar tarihinde bir ilk. Yani bütün 98 senelik tarihte en fazla 14 dalda gösterilmiş. Hadi 13 artı da hani toplamda 14-15 tane film varken birden Sinners diye bir film 16 dalda aday gösterildi.
Bu tabii inanılmaz bir pazarlama becerisi. Aslında baktığın zaman yerel bir ödül töreni. Uluslararası bir ödül töreni değil. Amerika'nın kendi sinema sektörü içinde yaptığı bir şey. Ama o sinema sektörü bir kültürel hegemonyanın parçası olduğu için de tabii bütün dünyada da çok yankı uyandırıyor. Bana genel olarak ikili bir krizin ürünüymüş gibi geldi bu yılki adaylar. Hem Amerika'nın bu kültürel hegemonyasının yaşadığı kriz. Çünkü artık kimse Amerika'yı öyle bir Amerikan rüyası olarak görmüyor sanki epey bir süredir. Hem de genel olarak film sektörü inanılmaz bir kriz içinde. Bu bütün dünyada böyle. Dolayısıyla bu yılki adaylar bana biraz zayıf kalmış gibi geldi.
Ben de şöyle düşündüm. Sanki tamamen ticari olarak toplumun farklı kesimlerine, farklı ideolojilere, farklı alt gruplara hitap edecek birer tane film koyalım ve birbiriyle bunlar böyle çarpışmayacak durumda olsunlar. Yani 10 tane konu başlığı belirleyelim ve bu 10 konu başlığına göre bir tanesi bir başarı hikayesi olsun, bir tanesi aksiyon ve arka planda bir gerilla savaşı olsun, bir tanesi işte tarihsel bir film olsun, işte birisi ırkçılıkla ilgili olsun vesaire gibi, sanki böyle formülize edilmiş ve herkes kendi kitlesine hitap etsin der gibi bir durum var. Oscar'da ben bu kadar hiçbir filmin birbirine izleyici kitlesi anlamında, alt grup anlamında bu kadar böyle benzemediği, hani bu hedef kitle muhabbeti vardır ya, o noktada birbirlerinden hepsi mesela böyle çok net bir şekilde ayrışıyor. Birincisi o. İkincisi, senin az önce söylediğin yani uluslararası değil mevzusunda tabii ki bir yabancı film adayları diye bir ayrı bir branş var. O anlamda bir uluslararası bir kimliği de var, ama bir yandan da şöyle bir saçmalık oluyor. Artık bu 10 film adayı mevzusu olduktan sonra aynı filmler, ki bu sene 2 tane film, hem en iyi film dalında aday hem en iyi yabancı film dalında aday. Ve daha önceden bu format değişmeden önce normal şartlar altında bir filmde Eğer hiç İngilizce konuşulmuyorsa o film en iyi yabancı film dalında aday gösterilirdi. En iyi film dalında gösterilmezdi. Bunu kıran film ve hatta üstüne de kazanan film Bong Joon-ho'nun Parasite filmi. Ama işte orada da şey hikayesi var gibi. Yani yine yapım şirketleri, bu yapım şirketlerinin doğuş yeri neresi, ortaklıklar ne durumda, yönetmeni kim, bağlantılar ne, buna göre sürekli böyle bir esnemeler, oynamalar oluyor. Yani orada sanki tam böyle netleşmiş bir kriter yokmuş gibi bir durum var. Ve netice itibariyle elbette bir filmin yabancı film kategorisinde kalmayıp da en iyi filme de aday olması o filme az önce söylediğimiz gibi çok ciddi de bir sonuçta paye ekliyor. Film birden çok daha ticari hale geliyor ister istemez. Şey kısmına kesinlikle katılıyorum. Bir kriz durumu %100 var. Orada dizi tarafı, Netflix ve benzeri platformlardaki genel içeriklerin durumu, insanların izleme alışkanlıklarının değişmesi, uzun sürelerde konsantrasyonla alakalı problemler yaşanması gibi durumlar var ve mesela eskiden bir filmle alakalı mesela böyle genel geçer görüşleri falan dinlediğimde bir mutabakat görürdüm, duyardım. Şimdi mesela birinin aşırı sıkıcı dediği filme, hani böyle katlanamadım dediği filme, birisi diyor ki hayatımda izlediğim en iyi film. Ya ve bu iki insan da misal şey sinema izleyicisi yani. Yani öyle hani şey değil.
Bizde de olmadı mı? Senin
Evet
beğendiğin filmi
evet.
ben hiç beğenmedim
Aynen
mesela.
aynen. Şimdi orada işte şey hikayesi var. Yani hani eskiden hatırlarsın. Üniversite zamanında falan şey mevzularımız vardı ya abi. Hadi üçleme. Yüzüklerin Efendisi üçleme yapalım deyip 9 saat falan. Saçma sapan extended edition'lar falan izleniyordu yani. Ve bu böyle çok da ekstrem bir durum gibi gelmiyordu. Ben şu anda 9 saat bir insanı yani herhangi birimizi bir ekran önüne koysan bağlasan yani böyle deli gömleğiyle şeyiyle kemerlerle bağlasan durmaz yani. Bu belki de işte sinema sektörünün de yavaş yavaş şekil değiştirme, platform değiştirme. Belki işte bu dizi mevzularının ağırlığı daha da artacak. Ya bilmiyorum daha ne kadar artacak. Zaten insanların büyük bir çoğunluğu dizileri daha çok takip ediyor.
Bunu bir 2-3 sene önce duydum galiba. İkimizin de ortak tanıdığı bir yönetmen arkadaşımız var. Ondan duydum. Bir ara bir şey projesi olmuş. Bu Instagram'da kısa videolar oluyormuş ya. Diziyi öyle çekelim diye gelmiş bir tane birisi. Oradan Reels olarak yayınlayalım. 3'er dakikalık, 5'er dakikalık bölümler.
Şu içeriği takip etme süresi bir iddiaya göre YouTube'da falan artık böyle 1 dakikalara falan düştü deniyor. İşte bir şey okuma, kelime mevzuları zaten biliyorsun işte Twitter'la başlayan o 140 karakter falan mevzu. Yani o çok düştü yani her anlamda düştü. Hadi şu anda sinema ile ilgili konuştuğumuz için okuma mevzusuna çok girmeyelim. Oradan çıkamayız da. Ama neticede şöyle bir gerçeklik de var. Bir yandan bu adaylar üzerinden yavaş yavaş konuşmaya başlarsak aslında ağır devam ettiğini söyleyebileceğimiz genel olarak. Filmler var adayların arasında. Yani hatta yarısı böyle filmlerden oluşuyor baktığında. Burada acaba sinema sektörü de tıpkı yıllar evvel The Artist filminin siyah beyaz olması gibi ya da işte Avatar'ın olduğu sene Hurt Locker filminin ortaya çıkması, karı koca savaşı oldu biliyorsun Oscar'larda ve Hurt Locker kazandı yani. James Cameron'ı şey yaptık, Catherine Bigelow geride bırakarak. Bir yandan da bu samimi mi bilmiyorum ama. Tabii ki samimi değildir yani. Paranın olduğu yerde samimiyet olmaz. Dolayısıyla bu da başka bir PR gibi. Ama amacı ne olursa olsun sonuç olarak ben o teslimiyet olmama durumunu seviyorum ya. Yani bu tarafın da izleyicisi kalmaya devam etsin istiyorum. Tamamen dizi tarafına bu mevzunun bu kadar hızlı bir şekilde akıyor olması artık. Yani beni bir tık rahatsız ediyor.
Bence zaten sinema ya da işte film, dizi ne nasıl istersen öyle adlandır bunu. O sektör baştan aşağı bu yapay zekalarla tamamen alt üst olacak ve bambaşka bir hale bürünecek. Klasik anlamda bildiğimiz yönetmenler, oyuncular, sesçiler, ışıkçılar tamamı ortadan kalkacak. Bunun yerine başka türde yönetmenler, başka türde dijital oyuncular, ses mühendisleri, seslendirmeciler belki kalmayacak bile zaten. Çok dijital bir yere gidecekmiş gibi geliyor bana.
Yani oraya gitmeme olasılığı yok da. O işte bütün sektörü ele geçirir mi? Yoksa bir kısımda kalır, öbür taraf geleneksel olarak belli kararlar neticesinde devam eder mi? Bilmiyorum ya. Teknolojiye direnmek zor netice itibariyle. Hani sen daha ilgilisin o tarafta. Biraz da ben temenni de etmiyorum ya. Orayı böyle çok konuşmak da istemiyorum. Konuşunca içim sıkılıyor. Şimdi şey filmlerden birazcık işte istiyorsan
Tabii
bahsedelim abi.
tabii.
Marty Supreme aslında böyle zor bir çocukluk geçirmiş, yokluk içinde yaşayan ve bir şekilde o zorlukların içerisinde pimpona tutunmuş olan birazcık amiyane tabiriyle fırıldak bir genç çocuğun hayat hikayesini anlatıyor. Bu çocuk bir yandan aslında böyle büyük hırsları var ama bir şekilde bir türlü istikrar tutturamayan bir çocuk. Timothée Chalamet oynuyor Marty rolünde. Film enteresan bir film. Yani aslında hani hem bir dönem filmi olması münasebetiyle bir yandan da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar yeniden yapılanma sürecine giren Japonya'nın da pinpon sporuna dahil olduğu bir dönemi de gösteriyor aynı zamanda. Filmdeki pinpon sahneleri bence güzel. Yani şey olarak spor filmleri kategorisindeki böyle saçmalıklar yok. Birazcık hani o anlamda fena değil. Ya birazcık uzun geldi bana. Timothée Chalamet'in dediğim gibi oyunculuğu iyi. Filmin sonu bayağı güzel. Yani oradaki oyunculuk performansı bayağı iyi. Ve bir noktada da oradaki o dağınık durumlar, farklı farklı olaylar, mevzular falan bir yerde hani final kısmında bence yerli yerine oturuyor. Bu seneki bütün filmler gibi bir tık şişirilmiş ve puanı işte IMDb puanı, Rotten Tomatoes puanları falan filan biraz fazla yüksek gelmekle beraber bence fena bir film değildi.
Ben izlemediğim için bir şey söyleyemiyorum bu filmle ilgili. Zaten böyle bir pimponcu da tanımıyorum.
Yok zaten şey değil.
Tanınmış bir
Gerçek.
hayat hikayesi değil
Hayır
yani.
hayır değil değil. Öyle bir şey değil
Ha.
zaten. Ya bir de zaten dönem olarak da bayağı eski yani. 50-60'larda falan geçiyor film. Atıyorum işte bir satranç filmindeki Bobby Fischer gibi bir şey düşünme yani.
Anladım.
Diğer film yani ikinci film Paul Thomas Anderson'ın ki işte Hollywood'da belli bir ağırlığı olan bir yönetmendir. Derby Be Blood filmiyle bayağı Hollywood'u sallamıştı tabii. Daniel Day-Lewis'in de oyunculuğu bunda önemliydi. Birazcık şey bir adam yani bir şeylerin tarihi durumunu ve gerçekliğini anlatırken böyle uygunsuz gerçekliklere falan da ve vurucu gerçekliklere de temas etmeyi seven de bir adam. Burada sadece birazcık böyle aksiyon dozunu evet yukarıda tutmaya çalışmışlar. Yani onunla ilgili hiçbir şey yok. Hatta yani çok efsane bir sahne var. Bir kovalamaca araç takip sahnesi var. Hani çok dip dibe iki araç değil bunlar. Belli bir mesafedeler ama yani arkadaki araç diğer öndekini görebilecek mesafede öyle söyleyeyim sana. Ve orada inanılmaz böyle bir engebeli bir coğrafyada yani bir rampa aşağıya yukarıya aşağıya yukarıya orada inanılmaz bir kamera tekniğiyle o duyguyu çok güzel vermiş. Yani o sahne harbiden bayağı iyiydi. Ve her yerde de yani bir şekilde hem tanıtım anlamında hem de viral olması babında çok kullanılıyor. Leonardo DiCaprio yani ortalama bir şey oyunculuk sergilemiş diye düşünüyorum. Champagne'in böyle sert ve şey bir rolü var. Yani bir tık egzajere. Ben egzajere oyunculuğu çok fazla sevmem. Birazcık işte Champagne'in böyle bir muhalif kişiliği falan olduğu için ben böyle şey kısmında aradayım. Yani iyi olduğu filmler de var ama hani sinema dünyasında hiç olmasaydı büyük bir şey eksilir miydi? Yok öyle bir şey diyemem. Benicio del Toro'yu ben normal oyunculuğunu da severim zaten. O birazcık yan bir rolde. Ya filmde aslında bir yandan hani bazı filmler vardır şey dersin ya bu adamlar burada bir istihbarat yapmışlar. Hani belli danışmanları varmış ki hani bunlar bilinen bir şeyleri koymuşlar. Bu hayal ürünü olamaz. Dedirtir ya sana. Burada öyle bir hikaye var aslında baktığında. Sadece biraz fazla böyle egzajere sahneler de var. Hani gerek var mı? Yokmuş aslında. Biraz onlar işte böyle herhalde viral olsun diye, ilgi çekici olsun diye konmuş sahnelerde. Yani en iyi film olursa bu adayların arasında ve bu tahminlerin ışığında çok şaşırmam. Ama asla ve asla en iyi film Oscar'ını almayı hak edecek bir film olduğunu düşünmüyorum. Ama son birkaç senedir de maalesef biraz zayıf filmler de alıyor bu belli nedenlerden ve işte 10 tane aday olmasıyla da alakalı da olabilir yani.
Abi bu Paul Thomas Anderson'ın 14. adaylığıymış bu. Daha da hiç ödül alamamış. Biraz böyle bir Kadir İnanır durumu mu var Hollywood'da?
Valla
Sen
şey
tanıdığın için şeyleri, yönetmenleri
ya
hep
şöyle o 14.
soruyorum.
adaylığı derken 14. yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu filmleri konuşurken zaten yönetmenleri konuşmuyoruz tabii haliyle. Yani filmleri yapımcılar aday oluyorlar. Paul Thomas Anderson'ın 14 tane yönetmenlik adayı olamaz. O senaryolarla falan birliktedir yani. Hani senaryoda da aday olmuşlar. Yani toplamda 14 adaylığı vardır ama 14 yönetmenlik adaylığı değildir o.
14 filmi yok zaten.
Ya zaten böyle çok üretken bir adam değil. Belki birinden aynı zamanda yapımcı yapımcısıdır oradan dolayıdır. İşte senaristidir oradan dolayıdır vesaire. Bu çok böyle ekstrem bir şey değil. Hani çok çok daha sıkıntılı durumlar var. Yani şu işte meşhur Arabistanlı Lawrence'ın başrolü Peter O'Toole 8. kerede aday gösterilmiş olmasına rağmen o sırada bayağı yaşlıydı. Yine alamadı abi. 8 kez aday gösterildi adam en iyi erkek oyuncu rolüne. 8'inde de kazanamadı ve öyle öldü yani. O yüzden böyle durumlar olabiliyor. Ama bu arada bir tık işte bu Paul Thomas Anderson'ın şey bir kimliği var dediğim gibi. Yani Hollywood'daki aykırı adamlardan birisi öyle söyleyeyim. Çünkü bazıları bu arada rahatsız edici film yapmak için ekstra çaba sarf ediyor. Deminki söylediğim Yorgos Lanthimos falan gibi adamlar. Gerçi o Yunan kökenli vesaire. İşte Gaspar Noé'ler, vaktinde işte Lars von Trier'ler falan. O tip adamlardan değil bu. Hani biraz daha eli ayağı düzgün filmler çekiyor bence. Şimdi Hamlet'te bir tabii dönem filmi malum işte Shakespeare vesaire. Tabii orada kurgusal bir durum var. Uyarlama senaryo dalında bir yandan da aday da gösterildi. Chloe Zhao'yu şeyden biliyoruz. Nomadland'le biliyoruz. Sonrasında Eternals diye bir tane böyle bir süper kahraman filmi çekti ama o onun şeyinin tamamen dışındaydı. Ve hani Nomadland'den sonra Oscar için aday olabilecek çektiği ikinci film bu. Ve henüz daha 43 yaşında ve bir kadın olması münasebetiyle de ve Çinli bir kadın olması yani hani Amerika menşeli olması itibariyle bence önemli bir figür. Ben filmi izlemedim bu arada. Yani bu listedeki izlemediğim aslında iki filmden biri bu Hamlet. Ama hani konusu falan vesairesi her şeyi zaten çok bilinen bir şey durum. Tabii orada hani o duygunun nasıl verildiği mevzusu önemli. İşte onunla ilgili de farklı farklı görüşler var. Kimisi gerçekten işte çok güzel bir şekilde egzajere edilmeden anlatıldığını söylüyor. Kimisi fazla duygusal bulmuş vesaire. En iyi kadın oyuncu rolünü Jessie Buckley'nin yani Shakespeare'in karısı Agnes Shakespeare'in kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Yani herhalde bu oyunculuk ödüllerindeki en kesinlerden bir tanesi o gibi.
Yani bana bunlar böyle bir önünde sonunda bildiğimiz biyografileri anlatıyorlar gibi geliyor. Bana bu tekrar tekrar çekilen aynı konuların, aynı senaryoların, aynı hikayelerin anlatıldığı filmler artık çok gına getirmeye başladı. Özellikle Hollywood'da. Hollywood bunu çok yapmaya başladı çünkü. Bu Shakespeare filmleri de yeniden Örümcek Adam, inanılmaz Örümcek Adam, paralel evrendeki Örümcek Adam, uzaydaki Örümcek Adam, Zenci Örümcek Adam, Örümcek Kadın, Çocuk Örümcek Adam falan gibi gelmeye başladı. Dolayısıyla nereye kadar gidecek bunlar? Onu da merak ediyorum yani. Kaç kere daha çekebilirsin aynı hikayeyi?
Ya şöyle aslında Shakespeare'in kendi hayatıyla ilgili olan Shakespeare in Love'dan sonra önemli olabilecek ikinci film bu. Ama Shakespeare'in bir de kendi yazdıkları üzerinden ayrı ama bir yandan da bu biyografik filmlerle alakalı işte şey ya bazı isimlerin evet çok üstünde duruluyor. O yüzden de o konuda da haklılık payım var. Şimdi Sentimental Value bu listedeki en psikolojik film. Buram buram Kuzey Avrupa sineması ve Joachim Trier kokuyor bu film. Ben Stellan Skarsgård'ın oyunculuğunu zaten hani çok çok severim. Yani iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve sade bir oyunculuğu vardır. Filmdeki psikolojik arka plan bence bayağı güçlü. Yani herkese hitap etmeyebilir. Hatta sen sevmemiştin zaten. Ama oradaki hani baba figürünün o işte hafif narsistik ve kendinden başka pek kimseyi düşünmeyen ve aslında belki de normalde aile kurmaması gereken bir adamın hani bir aile kurup hatta iki tane de işte çocuk sahibi olması ve o kızlarının kendi hayatlarının içerisinde sürekli bir debelenme durumu. Özellikle oyuncu olan büyük kızının ve onun babasıyla olan ilişkileri babasının da işte bir kendi annesinin intiharını anlatan bir film projesinde kendi kızını oynatması hikayesi gibi bir şey var. Oradaki o gelgitler benim çok hoşuma gitti. Genel olarak duygusu da bana geçti. Oradaki karakterler de bence yerli yerindeydi. Yani hepsinin kendi içinde bir tutarlılığı vardı ve beni inandırdı yani anlayacağın. Bir egzajerasyon genel olarak görmedim. O önemli benim için yani böyle dram hikayelerini anlatırken. Sonu falan da güzel bağlandı. Ya bana dediğim gibi çok hitap etti. Ama ben Joachim Trier'i genel olarak severim zaten. Kuzey Avrupa filmlerini de genel olarak severim. Yani ben daha minimalist işleri beğeniyorum, seviyorum zaten. Yani düşük bütçeli, çok fazla özel efekt kullanılmayan, kendi içinde tutarlı bir hikayesi olan ve arka planda hep o karakterlerin biz psikolojisini anlayabildiğimiz psikolojik arka planı olan filmleri ben genel olarak seviyorum. O yüzden bana hitap etti. Buradan en iyi film ödülü çıkar mı? Düşük bir ihtimal olarak görüyorum ama Hamlet'ten de çok daha düşük de değil yani. Hani Stellan Skarsgård en iyi yardımcı erkekte aday. Yani filmde kadın oyuncular önde olduğu için en iyi erkekte de değil yardımcı erkekte aday. Dolayısıyla da orada yarışacak. Yani Timothée Chalamet'in, DiCaprio'nun falan rakibi değil. Benicio del Toro, Champagne'in rakibi.
Uzun uzun duran sessizlikler olan sahneleri var. Kamera sabitleniyor oralarda. Böyle acayip sembollere takılıyor. Böyle bir derinlik varmış gibi. Ama o derinliği ben senin gibi alamadım o filmden. Bu önemli bir filmmiş gibi davranıyor film sürekli. Ama sonunda da bir yere de bağlanmıyor zaten. Yani ne karakterler değişiyor, ne bir kırılma anı var filmde. Sürekli çok derin bir mesele anlatıyorum ben diyor film bize. Ama hiçbir şey de anlatmıyor sonuna geldiğinde. Öyle yarım kalan bir şey. Ne oldu diyoruz bitince. Depresyonu, travmaları filan sürekli ya diyalogla anlatıyor ya da diyor ki sen gerizekalısın anlamazsın diyor. Bir tane dış ses anlatıyor bize onu. Bizim anlamadığımızı düşünerek. Hani böyle şeyler vardı ya eskiden televizyonda. Hala daha vardır onlar. Spikerler televizyonda futbol maçı anlatırken radyo spikeri gibi anlatır. İzlerken öyle bir his uyandı bende. Yani zaten gördüğüm şeyi bana niye anlatıyorsun ki bir daha? Daha çok böyle bir psikologla konuşuyormuşum da o bana bir hikaye anlatıyormuş gibi film.
Yani algı meselesi de önemli. Bir de
Tabii.
işte de önemli ya. Bazen insanın yani bir yerine dokunuyor. Mesela o konuda bir kişinin yani benim mesela diyelim daha büyük bir belki hassasiyetim vardır. O mevzu bana o sırada çok geçiyor ve empati yapabiliyorum. Atıyorum sana o şekilde hitap etmiyor olabilir ki psikolojik filmlerde her zaman böyle bir risk durum falan falan da var. Ben sadece özenli bir iş olduğunu düşünüyorum. Hani müzikleri, mekanları, oyunculuklar vesaire. Yani dediğim gibi bana çok şey anlattı. Ama ya kötü bir film ya da dandik bir film. Şimdi
Değil.
birazdan konuşacağımız film çünkü dandik bir film geliyor
Yani
sırada şu anda
konuştuklarımız
bana göre.
arasında öyle kötü bir filmdi ama yani genel olarak bir sürü şeyini
Anladım.
öğrenmedim. Mesela o karakterleri anlatışını da beğenmedim. Çünkü o baba karakteri Allah'ın sığırı. Karısına
Tamam.
bağırıyor, kızlarını terk ediyor. Kadın ölüyor, cenazesine bile gitmiyor. Leş gibi bir adam. Leş gibi bir baba. Film boyunca bize bu iğrenç adamın aslında çok karmaşık bir sanatçı olduğu için hoş görülebileceğini anlatıyor. Kızlarıyla kurduğu ilişki şefkatli, anlayışlı bir baba figürü gibi ama kızlarına hiç göstermediği ilgiyi, sevgiyi bir tane yabancı genç kıza gösteriyor düdükleyecek diye.
Ama zaten bütün mevzu da o işte be abi. Yani hani narsist baba figürü öyle bir şeydir ya
Evet
zaten.
ama film bunu güzelliyor. Bunu romantik bir şey
Güzellemiyor.
romantikleştiriyor.
Ben tam tersini algıladım.
Kötü ama deha o yüzden hani hoş görülebilir,
Yani
mazur
ama bu arada
görülebilir.
zaten o da onun başka bir kimliği ya. Onu da gösteriyor ama bence güzellemiyor işte. Hatta yani kötü ama dahi demiyor da dahi ama kötü diyor bence.
Aynı bokun farklı rengi yani. Yani bu aynı karakter şeyde de vardır. Ya hep böyle Woody Allen filmlerinde. Sorunlu ama entelektüel erkek genç kadınlarla ilişkiler kurar. Dağılmış aileler olur. Aynı paketi daha kötü bir biçimde sunmuş bence bize. Woody Allen'ın kötü bir taklidi gibi. Klişenin klişesi
Ya
olmuş o
bu Woody
anlamda.
Allen'ın olayı çok farklıdır be abi. Neyse bence burayı geçelim. Şöyle devam edelim. Şimdi şey Sinners hem bir vampir filmi hem böyle ırkçılık temalı da bir film. Bir yandan böyle bir dönem filmi. Müzikleri falan ağırlıklı. Yani neden böyle bir film yapılmış dedirtti bana. Ve bana bariz bir şekilde böyle dandik bir film imajı oluşturdu. Burada bir hikaye falan yok. Yani aksiyon filmi desen aksiyon filmi değil. Çok basit bir arka planı var. Bir yandan işte küçük mafyacılık oynayan iki tane ikiz kardeşin işte bir mekan açıp oradaki aksiyon üzerinden dönen bir şey olaya işte üç tane ırkçı vampir dahil oluyor. Onlar da bunları ısıra ısıra vampir yapıyor falan böyle saçma sapan bir mevzu. Yani konu olarak da bence nereden tutsan elinde kalıyor. Hani bir yere gidecek gitme ihtimali yoktur bazı hikayelerin. Hikaye kendi kendine zaten kısıtlar olabilecek bir film değil yani öyle bir film değil.
Abi
Bir
işte
elini kolayacak
şey
yani.
gibi yani bu bana biraz şeyin etkisi gibi geliyor. Bu Trump'la beraber acayip bir göçmen karşıtı politika ve sınır güvenliği söylemi çıktı ya Amerika'da. Onunla beraber Amerika'da bir üst ulusal kimlik tartışması çıktı çok. Onlar çok yaygınlaştı. İşte Amerikan olmak, Amerikalı olmak falan gibi. Bu film biraz böyle arkada o temaları alıyor. Vampirlerle ve Ku Klux Klan'la birleştiriyor değişik bir
Ama
şekilde.
onu da birleştiremiyor ya.
Yani
Birleştirmek istemiş
birleştirmiyor
gibi
da.
de oluyor. Yani birleştirmiyor. Birleşmez zaten yani. Çok
İşte
saçma ya.
birleşmeyince de böyle Tarantino tarzında bir Zenci Rambo uyarlaması olmuş.
Ya ama yani abi Tarantino gibi de olamamış. Yani ki ben çok Tarantinocu değilimdir de. Yani
Tarantino
Tarantino'ya da hak
tarzında diyorum
veririm.
zaten.
Ha yani.
Şey değil.
Hatta şeyin Tarantino'nun oynadığı bu Robert Rodriguez'in çektiği şey vardır ya. From Dusk Till Dawn.
Ha,
Yani
o
o ayarda. Popcorn
evet,
tadında. Anlatabildim mi? Bu böyle bir film. Yani bunun Oscar'la ne alakası var? Yani
aynen.
herhangi bir ödülle bir alakası
Hani
olmaması gereken
baktığın
bir film.
zaman böyle bir ırkçılığı anlatıyormuş gibi görünüyor.
Yok be abi, öyle bir şey de anlatmıyor
Ama işte
ya. Ben çünkü bir iddiası var mı, o da belli
o
değil.
Tarantino havası bütün o mesajı silip atıyor. Kan, vahşet,
Ya yok
şok
ha. Evet
görüyoruz.
evet abuk sabuk ya.
Özgün bir yorum da yok orada.
Yok yok, hiçbir şey yok. Ben
Popüler bir
hiç
film
beğenmedim.
varmış.
Hiç beğenmedim ben. Ve 16 dalda adaylık almış olması ve yani tarihte ilk kez bunu becerebilen, başarmış film olmuş olması da bence kara
Çünkü
lekedir yani.
çok önemli bir mesaj veriyor abi.
Ya abi sabaha kadar versin yani.
Sorun sistemde değil, sorun kötü insanlarda. Biz kötü insanlardan kurtulursak
Aha.
bir problem kalmaz. Bak, İran'da teröristleri öldürüyoruz. İran çok güzel olacak. Aynı
Evet
hikaye.
evet yani tabii yani
O
şey
mesajı o.
katılıyorum
O
canım.
yüzden de
Evet.
16 dalda aday abi.
Yani daha çok konuşulsun, daha çok şey yapılsın diye işte payelendiriyorlar.
Yani alttan alta o mesajı veriyor sana. Politik bir
Aynen.
sorgulama üretme. Kötüleri elersen sistem iyi çalışıyor. Sistemi sorgulama diyor bize.
Ya Train Dreams'i de izlemedim. Aslında konusu falan basit. Sıradan bir adamın hayat hikayesi ve o hayatı devam ederken de görsel olarak da belli bir estetik algısı olan birazcık pastoral tarzda bir film olduğu ile ilgili bilgim var. Ve zaten arka planda da yani bu adamın bütün uzun hayatı boyunca işte bir yandan da Amerika'da bir gelişmeler oluyor. Hani bir olaylar oluyor işte, yani aya çıkılıyor vesaire falan gibi arka planda. Yani o süreç içerisinde işte Soğuk Savaş dönemiyle başlayan dönem, Vietnam Savaşı vesaire vesaire. Yani merak etmiyor değilim. Birazcık işte fazla durağan olduğu ile ilgili şeyler okudum. Ben durağan filmlerden hoşlanırım bu arada, bir sorun yok. Ama daha henüz izleyemedim. İzleyeceğim. O yüzden çok fazla üstüne yorum yapmıyorum.
Ben de izlemedim daha onu. Şeyi okudum. Bir demiryolu işçisinin hikayesini anlatıyor. Dolayısıyla o demiryolu işçisinin mücadelesini de çok güzel işlediğini söylüyorlar.
Ha, bak onu işte bilmiyorum. Yani bilmiyorum derken ben onu okumadım.
İzlemeyince
Hayır,
bilemiyoruz
bir de
tabii bunu.
şeyde eleştirilerde de onu pek okumadım. Daha böyle görselliğe çok odaklanmışlar. Bir de tarihsel sürece, ama o hak arayışı vesaire, o mücadeleyle ilgili pek bir şey okumadım. Öyleyse
Ben
bence
de izlemedim
başka bir
onu.
segmente çıkartabilir yani. Daha da çok merak edilebilir. Şimdi Secret Agent, yani ben Güney Amerika filmlerini severim bu arada. Hatta geçen senenin filmiydi sanırım. I'm Still Here filmi. Müthiş bir filmdi. Harika bir filmdi mesela. Orada da bir şey hikayesi vardı. Yine işte diktatör rejimi ve arka planda bu düzeni değiştirmek isteyen, devrim yapmak isteyen bir grubun hikayesi falan. Burada bir gizli ajanın hikayesi anlatılıyor vesaire, ama tonu, tarzı, dönemi, birçok şeyde çok böyle bağlantılandırılabilecek bir şey var. Hani sanki şey gibi. Aynı dönem, demin bahsettiğim film Ben Hala Buradayım. İşte atıyorum başka bir aileyi anlatıyor. Bu filmde o aileyi, aslında ailedeki ailenin reisi olan adamın içeri girmesi, hatta eşinin de sonra içeri girmesini sağlayan adamlardan biri gibi, öyle düşün yani. Hani masanın öbür tarafı, devrimi yapanlara karşı gelen taraf gibi falan. Ondan sonra ama bu adamın da böyle şeyi yok. Aslında geri planda bir şeyi var falan. Ama bana şey olarak geçmedi. Yani duygusu çok geçti. Biraz böyle yarım yamalak aksiyonu var. O da çok geçmedi. Yani o dönemi anlatan çok başka filmler de izledim bu arada. O seviyelerde de görmedim. Oyunculukla alakalı da adaylığı var en iyi erkek oyuncuda, ama yok yani, hani onu da alma ihtimali falan da yok. İşte birazcık da az önce söylediğim, hani işte Hispaniklere bir hitap eden de bir şey olsun. İşte Güney Amerika'daki farklı gruplara da hitap eden olsun. Siyahi ırka da hitap eden olsun falan, hani diye bahsettim ya az önce. Bir de işte Kuzey Avrupa'da yaşayanlar falan. Hani sanki bu formülün içerisinde bir tane de böyle bir film olsun diye konmuş bir film gibi geliyor bana. Çok özenli de bir şey görmedim yani.
İşte şimdi son dönemdeki Maduro, Meksika, Venezuela falan gibi güncel gündemi düşününce, bir de bu Oscar'ın bir kültürel hegemonya propaganda aracı olduğunu düşününce bana şey gibi geldi. Dünyaya şöyle bir mesaj veriyor Amerika. Biz hatalarımızı da kabul eden bir ülkeyiz gibi bir mesaj veriyor sanki böyle.
Ama işte orada yani mevzu Brezilya'da geçiyor ve Amerika ile ilgili hiçbir şey de yok yani.
Ama o darbe CIA darbesi ya.
Ya tamam, ama bununla ilgili de bir, hayır tamam da bununla ilgili bir algı yok ama filmde yani.
Evet, ama işte onu
Ne bileyim ya,
eleştiren bir
çok daha
filmi
böyle
de
şeyde.
biz şey yapıyoruz, bak ona da ödül veriyoruz der gibi.
Ne bileyim işte yani, keşke öyle
Göstermelik
olsa.
hikayeler yani.
Ya keşke öyle olsaydı. Buradaki hani adam yani önemli bir adam değil. O adamın hayatı çok önemli değil falan, anladın mı? Biraz daha böyle şey, yani suya sabuna dokunmadan anlatmaya çalışmış. O da o samimiyetsizlik olarak geçti bana yani. Anlayacağım.
Öyle zaten.
Abi Bugonya'yı bitiremedim yani. O kadar sevmedim. Hiç yani Lanthimos da böyle bıçak sırtı bir adam. Yani bazı filmleri seviyorum adamın, bazı filmleri tahammül edemiyorum. Öyle bir model. Yani neredeyse bütün filmleri seyrettim ama en kötüsü açık ara bence bu. Yani tahammül seviyesinin çok altında. Filmi bitiremedim, asla da merak etmiyorum. Son 40 dakikada ne olacaktan ziyade ilk 1,5 saati niye harcadım falan dedirtti bana. Çok, ya bilmiyorum, bana çok özensiz bir film gibi geldi ve hani farklı bir iş yapalım falan muhabbeti. Bu listede olmasın, yani ilk ona girmesinin tek sebebi Yorgos Lanthimos'un filmi olması. Başka hiçbir yönetmen bu filmi çekseydi bence buraya girmezdi. Ama işte Sinners'ın 16 dalda aday olduğu yerde bunlar tabii artık başka bir, yani nereden tutsan elinde kalıyor. O yüzden de bu konuya ilgili ben başka da bir şey söylemek istemiyorum yani.
Yani bana yine alttan alta bir propaganda mesajı varmış gibi geliyor. Ben öyle
Ya
okuyorum hep onları.
olabilir abi. Ben buna itiraz etmiyorum da bunu bile veremiyor yani. Hiçbir şey veremiyor
Bu
yani.
filmde şunu söylüyor bize. Problem sistemde değil, dış faktörlerde, uzaylılarda.
Evet.
Siyasiler sütten çıkmış ak kaşık, şirket yöneticileri mağdur. Sistem seni yok ediyorsa, güveneceğin bir kurum kalmadıysa, bilim bile yalan söylüyorsa o zaman geriye ne kalır? Uzaylılar. Bir güven bölümü yayınlamıştık, hatırlıyor musun?
Evet.
O güven bölümünde güven duygusunu tamamen yitirince krizlerin yarattığı o sendeki öfkeyi nasıl paranoyaya dönüştüreceğini anlatmıştık. Ha, bu
Hı?
film de onu anlatıyor aslında ama onu komediyle anlatınca hiçbir şeyi kalmamış. Çok
Aynen öyle.
fazla komik olmuş. Yani
Aynen
komik
öyle.
de değil, saçma olmuş.
Ha,
Absürtlüğü
yani
fazla olmuş.
o duyguyu iki tane geri zekalı üzerinden verdiğin de zaten bir mesajdan ziyade hatta anti mesaj vermiş oluyorsun gibi bir
Evet
şey
evet.
oluyor sanki.
Bana
Ya
biraz
saçmalık
böyle
olduğu için.
şeyi de Greta Thunberg'i de tiye alıyorlarmış gibi geldi izlerken.
Yani olabilir. Evet,
Hafiften.
olabilir.
Onu böyle bir bu kız da saçmalıyor zaten ne
Aynen.
getiriyormuş gibi geldi.
Şimdi Frankenstein yani defalarca uyarlanmış bir roman malum Mary Shelley'nin. Ya ki hani roman bence o dönem için çok çok üst seviye bir roman. Ya bu uyarlama birazcık şey olmuş gibi geldi bana. Yani önceki uyarlamalara göre ya bir kere Frankenstein'ı çok idealize etmiş. Yani hani o ucube kimliğini hiçbir şekilde göstermemiş. Onun da ben hani birazcık da işte modern dünyanın o mükemmel görünme saplantısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Doktor Frankenstein'la canavar arasındaki o işte baba oğul ilişkisi falan gibi bir şey vardır ya malum. Ya onu da böyle çok samimi bir şekilde aktarabilmiş mi? Hayır. Görsellik olarak aslında çok iddialı ama bir yandan da aşırı teknoloji kullanımından dolayı görseller birazcık yapay geldi bana. Hani belki de bunu bilerek yapmıştır. Çünkü Guillermo del Toro hani bu işleri iyi beceren bir adam. Hani Pan'ın Labirentinde, Suyun Sesinde falan bunları iyi yapmış bir adam. Yani onun dozajını hani bilemeyecek bir adam değil ama hani birazcık sanki şey yapmaya kalkmış gibi. Hani bunlar böyle bir kitap içerisindeki renkli sahnelerden oluşan böyle bir görselleştirme yapmış gibi geliyor bana. Öyle bir abartılı bir şey var ama şimdi tabii doğal olarak orada bir organik bir yapı yok. Karakterler öyle değil, diyaloglar öyle değil derken falan bir yerde bence filmin samimiyet problemi var gibi geldi bana. Yani yeni bir şey zaten söylemiyor. O yüzden de ben hani çok beğenmedim. Herhangi bir ödül falan da hani makyaj vesaire falan filan dışında alabilme ihtimalinde olduğunu zannetmiyorum.
Abi bu Frankenstein bence büyük hayal kırıklığı. Sinner senin için en kötüydü ya, benim için bu en büyük hayal kırıklığı oldu. Film böyle bir yaratanın yarattığına karşı sorumluluğunu sorguluyormuş gibi yapıyor. Bunu da bir baba oğul hikayesi üzerinden kuruyor. Ama böyle bir anlatı yok ortada. Uyduruk klişeler dolu. Bu Guillermo del Toro'nun diğer filmleri bu kadar özensiz değildi hiçbiri. Çok yavan geldi. Frankenstein hikaye...
Hellboylar falan bile daha iyi ya. Öyle diyeyim
Kesinlikle,
sana yani.
kesinlikle. Bu Frankenstein hikayesi aslında modernitenin çok güçlü metaforlarla anlatıldığı bir hikayedir. Yani bilimin sınırlarını tartışır, tanrısal gücü tartışır, kontrolsüz üretimi tartışır, kontrolsüz gücü tartışır. Filme bakıyorsun, bunu bir baba-oğul ilişkisine indirgiyor. O modernitenin yapısal eleştirisinden en ufak bir şey kalmıyor ortada. Kişisel bir travma halinde işliyor bunu. Dolayısıyla politik bir problemi psikolojik bir kavanoza sıkıştırıyormuş gibi geldi bana. Böyle bir her dakikasında çok rahatsız oldum filmin o anlamda. Sistem eleştirisi yapması gerektiği filmde bir aile terapisi yapmış.
Ki onu da yapamamış
O
yani.
da olmamış yani.
O
Dünya
da
yanıyor
olmamış.
ama biz yine babam beni sevmemişti noktasına geliyoruz yani film bittiği zaman. Yani tabii ki aile hikayeleri önemli. Bunlar iyi işlendiği zaman güzel ama o hikaye Frankenstein hikayesi değil. Yani o karakteri sen bir kişisel travmaya indirgediğin zaman kocaman bir fikri alıyorsun. uyduruk bir melodrama dönüştürüyorsun. Olmuyor işte o da yani.
Son film yani 10. film de F1 adından menkul işte Formula 1 pistlerinde geçen bir hikaye. Ya bu hani eski yarışçının pistlere geri dönme projesi mevzusu daha önce zaten çekildi. Yani daha doğrusu çekilmiş bir hikaye. Birçok kez çekildi de belki insanlar şeyi hatırlarlar. Onun adı Yarışçı mıydı hatırlamıyorum da tam. Yani biraz dandik bir filmdi zaten. Sylvester Stallone'nin falan oynadığı vardı bir tane. Abuk sabuk. Formula 1 arabasıyla diğer Formula 1 arabasını normal sokaklarda, caddelerde falan kovalıyordum oluyordu ve saçma sapan. Şimdi bu öyle bir film değil yani hani dandik ya da öyle özensiz falan diyebileceğim bir film değil ama buram buram Hollywood kokuyor. Yani bunda da çok fazla klişe var. Ya açıkçası ben Brad Pitt'i görmekten de birazcık sıkıldım galiba. Yani sıkıldım derken Brad Pitt aslında tecrübelendikçe ve yaş aldıkça daha standart bir oyuncu haline gelmeye başladı maalesef. Yani gençlik döneminde farklı rolleri canlandırırken biraz daha oyunculuk repertuarı sanki daha genişti de belli bir yaştan sonra jestleri, mimikleri hani dalga geçilen bir Robert De Niro'nun ağız hareketleri vardır ya ona benzer böyle çok net ağız hareketleriyle ve hep böyle ya ben de çok acayip önemli biriyim ya falan tarzında böyle bir şeyi var yani böyle bir egosantrik bir hali var. Ya biraz da galiba şeyle de alakalı tabii estetik operasyonlardan kaynaklı jestleri, mimikleri de böyle belli limitlerde herhalde yapabiliyor. Biraz onun da etkisi olabileceğini.
Estetik operasyon demişken araya bir saplama yapayım hemen. Jim Carrey'nin son halini gördün mü?
Gördüm ya. Brad Pitt o seviyelerde tabii ki değil ama yani artık biraz böyle şey gibi olmaya başladı ya. Daha iyi bir oyunculuk sergileyebildiği dönemlerdeki film sayısının neredeyse iki katı filmi adam 50 yaşından sonra falan çekti. Ve böyle yani şey birazcık hani sırf ismi o filmde geçsin de belli bir sayıda izlensin falan kafalarına gelmeye başladı hikaye. Filmdeki şey sahneleri, yarış sahneleri, ön hazırlık falan muhabbetleri falan onlar güzel ama işte hani klasik şey muhabbeti vardır ya böyle durumlarda da hep işte bir genç yaşlının hani bu işte agonist-antagonist hikayesi hani iyi kötü gibi değil de hani genç yaşta iki tane uçtaki kutbu sana şey olarak verip de ya primitif duygularına oynanır falan falan ya bilmiyorum hani artık bunlardan bize gına mı geldi birazcık psikoloji falan bildiğimiz için artık daha mı çok dikkatimizi çekiyor bilmiyorum. Yani çok yani formülize edilmiş bir film gibi geldi bana. Yani hiçbir doğallığı yok ama dediğim gibi hani bir Formula 1 meraklısın ki öyle ya da böyle bir şeyim var ya bir dönem bir takip etmişliğim var canlı canlı. Hani birazcık bilen bir insanı bile etkileyebilecek kadar şeyi sağlam yani. Efekti de sağlam, yatırımı da sağlam bir şeyi var yani. Belli bir altyapısı var filmin ama hiç Oscar'lık bir film mi? Asla değil. Bu listede olması onun da saçma. Dediğim gibi bu da birazcık işte hem 10 film muhabbetinden dolayı hem de abi her şey duygusal ya artık bakıldığında. Dolayısıyla da hani zaten seninle de arada konuşuyoruz ya bu IMDb puanlarından tut da Rotten Tomatoes puanlarına
Tabii
işte
canım.
film eleştirmenlerinden tut da hani bu işin PR'la alakalı bütün arka plan şeyleri artık öyle bir para üzerinden dönüyor ki yani gerçekten çok dandik bir filmi bile en azından merak ettirecek bir seviyeye getirebiliyorlar ve zaten herkes bir kere izlese ve kimse kimseye tavsiye dahi etmese deli bir para kazanılıyor bakıldığında. Dolayısıyla da hani iyi filmden ziyade iyi tanıtılmış film daha çok önemli artık. Beni de çok irite ediyor yani. O zaman 15 Mart'ta görelim abi nasıl
Bakalım
olacak,
kimler
nasip edecek.
kazanacak, ne
Aynen.
kazanacak?
Yani zaten bizim derdimiz netice itibariyle kim ne kazanmıştan öte. Yani zaten bu ödülün artık gerçekliği ne seviyede onu zaten konuştuk deminden beri. Birazcık yerin sistemle alakalı haliyle konuştuk. Mesela ben çok da merak etmiyorum biliyor musun? Yani bu kadar senedir takip eden ve bir şeyler bununla ilgili yazmış birisi olarak. Mesela 15 Mart ben normalde kaç tane töreni canlı canlı izledim mesela yani sabahın körüne kadar. Yani burada ertesi gün bir merakla bile bakmayacağım mesela yani. Hani bu benim kişisel görüşüm tabii ama sanki böyle ciddi bir erozyon var o tarafta. Hayırlısı diyoruz.
O zaman haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere abiciğim.
Hadi görüşürüz abi.
Hadi hoşçakalın.